Ot, İskender Pala, 21. ayrım. Ve beni o ırak yollara salmak için arkadaşlarım bir emri uyguluyor, beni şeyhimin özüyle, hikmetli sözüyle, mübarek yüzüyle uzak düşürmeye çalışıyorlardı. Bilirdim ki bir Allah'ın gökte yazdığını bin kul yerde bozamayacak. Vaktiyle yaptığım hatanın acı şerbetini içime akıtarak oradan ayrıldım. Üstelik beni tekmeleseler de arkadaşlarım hakkında dualar ederek. Arkamdan bazıları hala kötü sözler söylerken çok şükür ki diğerleri merhametlerini dile getiriyorlardı. Bundan anladım ki dergâhta henüz nasibim kesilmemiştir. Değil mi ki kalbine girdiğim birileri vardır. Kapılarından da girebilirdim ama zamanı değildi, oradan ayrıldım. Akşam karanlığı dergâhı kuşattığı sırada ayağımda bir karıncalanma hissettim. Dünya çevremde dönmeye başladı. Tutunacak bir dal aradım. Zihnime sanki uçan cehennem ateşinin kıvılcımları yağıyordu. Kendime gelmeye çalışıyordum ama nerede olduğumu, ne olduğumu bilemiyordum. Uzaklardan kurtlar uluyordu. Zihnim bulanıktı. Birden bir eksiklik hissettim. Ellerim gayri ihtiyari toprakta gezindi. O zaman anladım ki sitaremin heybesini arıyorum. Neyse ki parmaklarım heybemi omzumun altında buldu. Demek ki üzerine yığılmışım. Bu vakitte dergahın dışında olmak tehlikeli sayılırdı. Çevrede ne bir ev ne bir can vardı. Kendime gelmek istediğim halde bir türlü başaramıyordum. Neden sonra birinin yaklaştığını hissettim. Başımda bir el dolaşmaya, kulağımda esma zikri okunmaya başladı. Karanlıktaydım, kendimi dinledim. Ayağım artık sızlamıyordu ama üzerime büyük bir ağırlık çökmüş gibiydi. O sırada başımı tutan elin tanıdık kokusunu hissettim. Beni gönül gözüyle bulmuş olmalıydı. Abakay, benim Yunus'um, kardeşim. Ayağım Abakay, ayağım. Sadece ayağın değil zannederim. Neyse ki ahi, seni erken buldum da. Seni dergaha götürebilirsem bana getirdiğin otlar seni iyi eder. Meraklanma. Vakit nedir Abakay? Teheccüddür ahi. Tapduk Sultan'ın abdest için dışarı çıkma vaktidir. O sırada bir ayak sesi daha duydum. Abakay da duymuş olmalı ki avucuyla dudaklarımı kapattı. Soğuk nefeslerden biri mi diye sessiz bekledik. Abakay derviş, emredin ana bacım. Kulaklarıma inanamadım. Duyduğum ses ana bacının sesiydi. Tapduk Sultanımın muhterem eşi, dervişlerin anası, ana bacının sesi. Abakay elini ağzımdan çekip konuşmam için beni dürttü. Dergahın içinde değil de dışında olmanın ağırlığını dayanabilecek miyim bilmiyorum anam bacım. Beni Tapduk Sultanıma koymadılar ki gideyim. Muhtemelen bu da bir sınav Yunus evladım. O seni sever bilirsin. Senin onu sevdiğin kadar hatta. Belki samimiyetini ve istidadını ölçmek istiyor da ondan seni uzakta tutuyor. Benim burada olduğumdan haberi var mı yani? Hiç olmaz mı evladım? Hiç olmaz mı? Bir kerecek yüzünü görsem, sesimi duyursam belki şefkati artar. Hı? Onun şefkati her zaman artıktır evladım. Gözü görmez diye yahut seninle karşılaşmak istemedi diye merhameti yok sanma. Haşa efendim, demek istediğim, şimdi bırak ne demek istediğini oğul. Fırsatı değerlendir. Kalkabilirsen hemen kalk, var dergaha. Tapduk sabah namazına abdest almak için çıkar. Kapı eşiğine yat boylu boyunca. Üstüne basınca bu kim diye sorar bana. Ben Yunus derim. Hangi Yunus derse bil ki gönlünden çıkmışsın git buralardan. Bizim Yunus mu derse ayaklarına kapan kendini bağışlat. Korkarım ana bacı, çok korkarım. Ya bizim Yunus mu demezse? O vakit nice olur halim benim. O vakit ömrüme, varıma, varlığıma kesat düşer. O vakit ben olmaktan çıkarım. Başım alıp gider sahralarda telef olurum. O vakit menzil alamam, hikmet bulamam, bir eşeğe yaslanmayınca karın doymaz, bir yuvaya konmayınca kanat çırpılmaz. Ben kulum, Tapduk emrem, sultanım, sultanlar kullarına lütfetmek eski kaidedir. Sultanlar eski kuldan bıkası mıdır? Tek ayak üstünde sekerek dergaha koştum. Tapduk Sultanımın eşiğinde sitaremin heybesini kucaklamış yatarken aklıma neler neler geldi anlatamam. Daha evvel dakikaların uzayıp 100 yılı olduğu böyle bir süreçten hiç geçmemiştim. Duygularıma hakim olmaya çalışsam da duygularım bana hakim durumdaydı. Ayaz iliklerime işlerken kulağım onun ayak sesine kilitlenmişti. Nefesim sitare kokulu heybede yankılanıp yüzümü yaladıkça sanki onun eşiğinde tek başıma değil de sitare ile birlikte uzanmış yatıyoruz gibi geldi. Mutlu muydum, üzgün mü kestiremedim. Az sonra asasının taktaklarını işitecek olmanın heyecanını taşıyordum. Üşümüyor, acıkmıyor, kederlenmiyordum. Hele ayak sesini duyacak olmaktan içim içime sığmıyordu. Heyecanlanmıştım. Sevgilinin ayak sesinin gelişini dinlemenin heyecanıydı bu. Yıllarca alelade bir ses diye dikkat etmediğim onun ayak seslerine şu anda neler yakıştırıyordum neler. Onun ayak sesinin gelişini dinleyerek bir ömür boyu orada öylece bekleyebilirdim. O geliyor olacaksa onun gelişini hissederek yaşlanmak elbette bir bahtiyarlıktır. Peki ya geldikten sonra beni kabul etmezse? Peki ya geldikten sonra giderse? Hayır hayır bunu düşünmemeliyim. Çünkü bir gelişin heyecanı ne derece dayanılmaz ise geldikten sonra gidişin azabı o derece ürkütücüdür. Bir an Taptuk Sultanım hiç gelmese de ben böyle kıyamete kadar beklesem diye geçirdim içimden. Bu benim için bir vuslatı beklemek sayılırdı. Ama vuslattan sonra hicrana, ayrılığa dayanabileceğimi asla zannetmiyordum. Allah'ım sen bana beni onunla öğret. Bana kendimi onunla buldur. Ben ben değilim artık. Benden öte bir ben var. Benden içeri bir ben. Ve işte onun sesi. Evet evet onun ayak sesi yaklaşıyor. Yanında ana bacı da var galiba. Hele ortalık azıcık aydınlık olsa da yüzünü bir kez görebilsem. Kulağımın hemen arkasında başlığıma takılan şey asasının ucu olmalı. Yanılmıyorum. İşte şimdi bastırarak ve iki yana oynatarak nasıl bir engele takıldığını anlamaya çalışıyor. Heyecandan kalbim duracak gibi oluyor. Hayatıma yön verecek soruyu şimdi sorması gerekiyor. Hayret adımını attı ve tam yüzüme bastı. Ne yaptığını biliyor. Nereye bastığını tam olarak hissediyor gibi. Yoksa benim burada yattığımı da mı biliyor? Biliyorsa bana ders olsun diye kasten basıyor olabilir mi? Eğer öyleyse bundan ne anlam çıkarmalıyım? Kalbimin sesini kendim duyuyorum, o da duyuyor gibi. Allah'ım sen bana güç ver, irade ver. Zaman uzadıkça uzamış gibi kulağım seste. Beklediğim yalnızca bir soru, saniyeler asır mıdır ki? Bekle, bekle, işte nihayet. Bu kimdir hatunum? Yunus'tur efendi, Yunus'tur. Ağzından o anda çıkacak soruyu duyamadan can verebilirdim. Ya hangi Yunus derse? Eğer öyle derse buradan kalkmamam artık gerekiyor. İçimde bütün bir ömrün birikmiş en büyük pişmanlığı var. Bekleyişin, intizarın hakikatte ne olduğunu o sırada anladım. Allah da sevgili kulunu böyle bekliyor diye geçirdim içimden. Seven sevileni böyle bekliyor. Aşık maşuğu böyle bekliyor diye düşündüm. Kaç bin zamanda kaç bin aşık maşuğunu böyle beklemişti acaba? Gül bülbülünü, mum pervanesini hangi çağlarda ne kadar beklemişti hasreti? Böylesine varlık yüzüne yazmışlardı. Kaç Mecnun Leyla'yı, hangi Ferhat Şirin'i böyle beklemenin tereddüdünü yaşamıştı. Bir ben miydim şu dünyada garip? Bir ben miydim üftade? Yine bekledim, yine bekledim, yine bekledim. Bir soruyu duymak için bekledim. Asra bedel bir anı bekledim. Göz yumup açınca geçecek kadar asra bedel. Ve duydum. Bizim Yunus mu? Evet efendi, bizim Yunus. Yuvadan uçan her kuş erinde gecinde yuvaya döner. Söyle ki bileyim Yunus, seninle ne vakit tanışmış idik? Gerçi ezelden bu yana tanışırız sultanım. Lakin zahirde 37 yıl oldu hesap ederim. Da ne kazandın Yunus? Nefsime tatbik ettiğim ve hiçbir şeyle değişmeyeceğim 4 kaide efendim. Ah derviş Yunus, 4 hakikat öyle mi? Nefis atıma vurduğum 4 gem diyelim efendim. Birer birer gemlerini çıkar ağzından o halde. Eşiğinize geldiğim zamanlarda herkesin bir şeyi dost edindiğini, o şeye gönül bağladığını görerek gelmiştim. Baktım, o gönül bağladıkları şeylerin hepsi Onları yarı yolda bırakmıştı. Karar verdim. Sizin kapınızda beni hiç bırakmayacak, öldükten sonra bile benimle gelecek bir şey aramaya karar verdim. Böylece iyiliği seçtim. Sizden devşirdiğim ilk dostum iyilik oldu. O beni hiçbir vakit yalnız bırakmadı. Peki ikincisi neydi Yunus? İnsanlar ömürlerini satıp dünyanın geçici emellerini ve mallarını alıyorlar. Sonra da onlara dört elle sarılıyorlardı. Üstelik öyle de sıkı koruyorlardı ki sandıklar ve hazinelere koyuyorlar, mevkiler ve makamlarla süslüyorlardı. Kimisi zenginliğe, kimisi şöhrete, kimisi güzelliğe yapışmışlardı. Eşiğinize geldiğimde ömrümün varı zenginliğimi de, güzelliğimi de Allah elimden almıştı. Sitare olmayan alem olmasa da olurdu. Ona sitem mi etmeliydim, düşmanlık mı bilemedim. Sonunda sitaremi alana, ben de canımı satmayı uygun buldum ve gönlümü yalnızca ona adadım. Sitaremi güneşe kattım, mecazdan ve hayalden geçip, onun aşk oduna, hakiki aşkın oduna yöneldim. Devam et. Üçüncüsü, eşiğinizde dervişlerinize baktım. Herkes gibi onlar da hata yaparlarsa, sebebini hep dışarıda, başkalarında arıyorlardı. Karar verdim. Hiçbir hatamda başka birini suçlamayacak ve gözlerimi daima içime çevirecektim. Her hatayı kendimde aradım. Böylece nefsimle bir savaş başlattım. Güzel yapmışsın. Ya sonra? Sonra efendim, insanların bir lokma ekmek için, birkaç dünya nimeti için helal ve haramı birbirine karıştırdıklarını gördüm. Hakça bölüşmeyi ve başkasının hakkını almamayı kendime düstur edindim. Boğazımdan haram lokma girmedi ve aslı ziyandan geçtim. Eh be Yunus, eh be aslanlı yadigarı. Bu dergaha geldiğin gün dünya koktuğunu söyledik de bunu azar kabul etmiştin. Gittin çünkü bizim yolumuzda kime azar ona nazar denildiğini unuttun. Halbuki biz seni o nazara verip Cenab-ı Hakk'ın huzurunda açacak idik. Gittin, kendi kendine açtın. Kendi kendine uçtun. Gidişin o vakit yüreğimizi dağlamıştı. Gelişin elbette eziyet oldu. Şimdi naçar beşinci düstura geldik. Eksik kalan beşinci düstura. Şimdiden geri emek getirmek senden. Hacı Bektaş'ın teklif ettiği nasibi vermek bizden. Haydi abdest alalım, bana sabah namazını kıldır. Samuel, Alamutlu Fedailer, Hacı Bektaş ve Suluca Karahöyük, Uyuşuk Adamlar, Atıl Hayatlar, Dervişe Karşı Cellat, Tekkeden Uzaklaşma, Babamdan Nefretim, Bir Kurt Yavrusu. Evet Samuel, şu karşıki köy Suluca Karahöyük'tür. Var orada Hacı Bektaş'ı bul. Sana benzeyen birini sor. 5 yıl kadar önce buralara uğramıştı. Bu kapıdan sana nasip vardır. Sen cellat olacak çocuk değilsin, unutma. Var git, yolun açık ola. Babanı bulunca selamımızı söylemeyi ve hediyelerimizi vermeyi ihmal etme. Kim olduğumuzu anlayacaktır. Haşhaşi Alamut fedaileri beni zindandan alıp getirmekle bir umudun mu yoksa bir belanın mı içine atıyorlardı, kestirememiştim. Zindandan ayrılırken Arn ustamın ve diğer cellatların paralarıyla hazinelerini de almışlardı. Belki Arn ustam benim bir hırsız olmadığıma inanırdı ama diğer ikisi muhtemelen peşime düşeceklerdi. İnşallah bu fedailer beni kaçırırken o iki celladı öldürmüşlerdir diye geçirdim içimden. Evet, bu adamlar bana yepyeni bir yol gösteriyorlardı. Ama hayatımın yolunu tersine döndürdüklerini bilmiyorlardı. Ellerimi çözdükleri vakit teşekkür mü etmeli, lanet mi okumalıydım. Bu yüzden kararsız kaldım. Yalnızca arkalarından uzun süre baktım. Beni bindirdikleri atı geri almamışlardı. Bunun için minnettar idim. Odamda sakladığım altın, yüzük ve mücevherlerimi atın terkisinde buldum. Babama vermemi istedikleri hediyelerin bunlar olduğunu anladım. Onlar ufukta kaybolurken Suluca Karahöyük'e baktım. Orada büyüklükte bir bozkır köyüydü görünen. Hacı Bektaş dedikleri burada olmalıydı. Bu köyde babamı bulacağımı hiç sanmıyorum. Benim tanıdığım babam bir tekkede derviş olacak yaratılışta değildir çünkü. Ama bu iki fedai beni her kim hatırına buraya getirdilerse, şefaatçim her kim ise, her kime benziyorsam onu sevdiklerini iyice anlamıştım. Onun için bana benzeyen o adamı bulmayı kendime iş edindim. Bunu canıma bağışladıkları için değil ama ahde vefa yeryüzünden silinip gitti denilmesin diye yapacaktım. Madem onlar yıllarca önce verdikleri bir ahde vefa göstermişlerdi, ben de öyle davranmalı, onların emanetlerini sahibine ulaştırmalıydım. Cellat çırağı da olsam, işkencede olsam, söyledikleri adamı bulmayı insaniyetten sayıyordum. Babamla alakalı sırrı belki de o adam çözecekti. Kim olabilirdi bilemiyordum. Onu bulursam belki hediyeleri de teslim edebilirdim. Böylece hediyeleri alınca babam beni arardı. Çocukken babamın sık sık gidip uzun süre geri dönmediğini, döndüğü zaman da birkaç gün kalıp yeniden gittiğini hatırlıyordum. Acaba o vakitler alamutlularla arkadaşlık mı yapıyordu diye aklıma takıldı. İyi ama öyle olsa bu adamlar onun adını biliyor olurlardı. Belki de bulacağım adam bütün bunların cevabını verecekti bana. Yüreğim bir heyecanın sardığını itiraf etmeliyim. Eğer gerçekten babam buradaysa onu görünce ne yapacaktım? Yakasına mı yapışacak yoksa elini mi öpecektim? Kestiremiyordum. Duygularım karmakarışıktı. Beni bekleyen kaderi bilmek istemiyormuşum yahut ötelemeye çalışıyormuşum gibi hissettim. Köye vardığımda kader bana fazla cömert davranmadı. Hacı Bektaş ile göz göze bile gelemedik. Bana benzeyen birini tanıyan var mı gibi boş bir soruyla herkesin bakışlarına muhatap olmak işime gelmedi. Alamutluların bir isim hatırlamıyor olmalarına daha çok üzüldüm. Dergâhta bana çok iyi davrandılar. Karnımı doyurup yatacak yer bile gösterdiler. Benim zindanda yaşadığım hayattan çok farklı bir anlayış hakimdi burada. Şiddet dışında da bir hayatın olduğunu, hatta bunun gülümseme üzerine kurulduğunu anladım. İnsanların bu kadar iyi olmaları içimi acıttı. Adeta yaptıklarımı yüzüme vurdu. Yine de bana göre bir hayat olmadığına karar verdim. Gerçi peşime düşen olursa, burada beni bulamayabilirdi ama sırf saklanmak için de bunca miskin bir hayatı çekemezdim. Orada 2 gün kaldım. Sonunda Hacı Bektaş halifelerinden yaşlı mı yaşlı bir zat benim eski bir arkadaşına benzediğimi söyledi. Adını kendisi de hatırlamıyordu. Dediğine göre herkes ona Horasanlı diyormuş. Saygı ile himaye arasında uçuk kaçık bir hayat sürdüğünü söyledi. Hayal meyal bir şeyler hatırlıyor gibi yaptı ama yaşlılığı gerisine müsaade etmedi. Birkaç sefer, bizim ailede hikayeyi erkekler yazar, kadınlar çocuklarını anlatır Horasanlı deyip durdu. Bir de Taybuga diye bir isim sayıkladı. Taybuga kimdir diye sormadım bile. Zaten arkadaşım dediğine göre hatırladığı kişi en azından 80'lik biri olmalıydı. Babamsa olsa olsa 40'ına yeni basmıştır. Birkaç gün içinde bu arama işinden sıkıldım. Belki de babamla karşılaşmaktan korktum. Ona olan kinimden kurtulmaktan korktum. Beni hayata tutan başlıca düşüncelerden birinin beyhudeliğini öğrenmekten korktum. Babamın bu insanlar gibi iyi bir insan olmasından korktum. O iyi bir insan ise ona yapacağım işkenceleri hayal ederek geçirdiğim gecelerin hatıralarını kaybetmekten korktum. Sahi, babam bir derviş olabilir miydi? Kendimden biliyorum ki babam kabına sığmayan bir adam olmalıydı. Her şeyden evvel iradesini bir başkasının ellerine teslim edemezdi. Belki bu dergâhtaki gibi tarlada ırgatlık yapabilir, kerpiç kesip ev kurabilirdi. Ama geri kalan zamanda oturup elde tesbih ile zaman tüketecek cinsten değildi. Ninem bana dedemin masallarını anlatırken hep şu haşhaşiler gibi korkusuz adamlardan bahsederdi. Tek başına zalim konaklarını basıp kimsesizlerin yardımına koşarlarmış. Peki ama böyle cevval iki atanın oğlu bir dergaha kapanıp hareketsiz kalır mıydı? 21. ayrımın sonu sayfa 245, devamı 22. ayrımda.